Ayrım 21.
Sayfa 245. Çitlerin arkasından izbelerin küçük, basık pencereleri görülürdü. Hatta yakından bakılsa bu pencerelerin bir kısmında sade işlemeli perdeler yahut önlerinde tenekelerden, tahtalardan renk renk çiçek saksıları da belli olurdu. Etrafta yeni sürülmüş tarlaların koyu kara çizgileri yahut da açık yeşil renkli ekinler, çayırlar ve uzakta bir orman kümesiyle bir silüet, canlı, taze bir pitoresk vücuda getirirdi. Bizim kampın etrafında buna benzeyen veya benzemeyen bir sıra köyler vardı. Tarlalarda, kırlarda, mujiklerle karşılaştığım da olurdu. Bunlar bir avuç patates, bir avuç çavdar ve birkaç baş lahana için bu bir karış toprakla ölümle boğuşur gibi boğuşan çilekeş insanlardı. Köyleri kolektif bir idare altında teşkilatlandırıp toprak mülkiyetini kaldıran kolhozlar henüz kurulmamıştı. Mujikler insana evvela şüpheyle, kararsızlıkla bakarlardı. Çekinerek yüzlerini gizlemeye çalışırlardı. Fakat siz yaklaşıp "Allah yardım etsin de" deyince biraz canlanırlardı. Yüzleri güler gibi olurdu. Her cümlede birkaç defa haç çıkarır, başlarını eğerler ve arada bol bol da küfrederlerdi. Toprağa, hayvana, kendine ve Allah'a. Mevsim ilerliyordu. İlk ekinler kaldırılmıştı. Patatesin, lahananın hasadına girmişti. Köy yolları mahsulleri istasyonlara indiren köylülerin arabalarıyla doluydu. Rusya'nın geçirdiği açlık yılından sonraki sene iyi bir mahsul alındı. Rus kiliselerinin, manastırlarının bütün altın gümüş eşyası Avrupa'ya yollanarak paraya çevrilmişti. Oradan gelen tohumluk buğdayla beraber o yıl açlığın önleneceği umuluyordu. Kırlara, ormanlara tatlı bir sonbahar yorgunluğu çökmüştü. Bir gün bir tarlanın başında bir mujik kalabalığına rastladım. Genç ihtiyar hepsinin de yüzü göbeklerine kadar inen gür sakallarla kaplıydı. Ellerinde insan boyuna yaklaşan pergeller vardı. Bir yol kavşağında toplanıyorlardı. Yanlarına yaklaşıp tatlı bir sesle selam verdim. Onlar sadece gülüştüler. İçlerinden biri, "Yoldaş" dedi, "sen de komün adam mısın? Nasıl kadınları iyi millileştiriyorsunuz ya, tıpkı bizim topraklar gibi." Sonra hepsi birden kahkahalarla güldüler. Acar, alaycı insanlardılar. Bunlar pek resimlerde görülen mujiklere benzemiyorlardı. Köylüler bizim kampa komuna derlerdi. Topraklar gibi orada da kadınların millileştirildiğine inanıyorlardı. Hep gülüştük, içlerinden en ihtiyarı. "Kusura bakma yoldaş" dedi, "biz size sataşmayı severiz işte. Toprağa gelince ne yapsak nafile. Neden mi? Çünkü bu toprak kimsenin değil ki, Allah'ın malıdır da ondan. Toprağı Allah yarattı, insanlar toprağın üstünde misafir. İster senin, ister benim, ister milletin olsun. Misafir göçer gider, toprak gene kalır sahibine. Bak, bu köyde biz bu toprağı 4 senede bir üleşiriz. Bu Rusya'nın çok yerinde de böyledir." Dipnot: İnkılaptan önce Rus köyünde ortamalı toprak yüzyıllardan beri mevcuttu. Hatta birçok köyler hemen tamamen ortamalıydı. Bu vaziyet Çarlık devrinde bazı partilerin toprak programlarında bir takım islahat fikirlerine zemin olmuştu. "Bugün bu uzun çatallarla tarlaları arşınlayacağız. Millet peşimizden gelecek. Herkes hissesini alacak, yerini öğrenecek. 4 sene sonra hisseler gene değişecek. En sonunda misafir bohçasını toplayacak ama toprağın asıl sahibi gene malının üstünde kalacak." Bunları söyleyen adam, Maxim Gorki'nin kitaplarında o kadar çok rastlanan o filozof meşrefli mujiklere ne kadar benziyordu. Köylüler tamam olunca postalar yola çıktı. Ben de bir postaya karıştım. Postabaşı elindeki pergelle tarlaların sınırlarını arşınlayarak bir baştan bir başa varıyordu. O yorulunca pergeli başkası alıyordu. Her yeni tarlanın ölçüsü tamam olunca postabaşı, "Burası Ivan'ın, burası Petruşka'nın" diye bağırıyordu. Bir aralık bunlara ben de yardım etmek istedim. Pergeli elime verdiler. Adımlarımı alabildiğini açıp kocaman ölçü çatalını döndüre döndüre sınırları arşınlamaya çalışıyordum. Daha ilk dakikalarda vücudumda bir sıcaklık başladı. Sonra sırtımdan hafif bir ter boşandığını hissettim. Ayaklarımı ölçüye kolay uyduramıyordum. Boyuna, yere, toprağa bakmak, her çevrilişte pergelin ayağını sınır çizgisini tam üstüne hiç kaydırmadan uydurmak lazımdı. Mujikler ölçüyü ellerine alınca sınırların üstünden tavşan seker gibi rahat, telaşsız koşup gidiyorlardı. Halbuki ben daha ilk arşınlamalarda yorulmuştum ama şimdi işi bırakmayı da kendime yediremiyordum. Biraz daha ilerleyince dizlerim kesilmeye, adımlarım karışmaya, gözlerim kararmaya başladı. Pergelin çatalları arasından toprak bana artık teferruatını kaybetmiş gibi görünüyordu. Daha sonra yer büsbütün şekilsizleşti, sınır çizgileri kayboldu. Toprak sanki hızla giden bir trenin aralıklarından görülen mesafeler gibi dümdüz akıp gidiyordu. Kendimi akan toprağın üstünde boyuna dönüp açılan pergelin hareketlerine verdim. Tarlanın öteki ucuna varıp da durduğum ve başımı kaldırdığım zaman etrafımdaki mujikler bana kahkahalarla gülüyorlardı. Ama biraz önce toprağı Allah'a mal eden filozof ihtiyar gene atıldı. Şimdi yüzü bir ermiş gibi manalı görünüyordu. Yoldaş dedi, yoruldun. Tarlayı sahiplendirmeye uğraşmak zor. Aslında ararsan bütün bu işlere hiç lüzum yok. Dünyada toprağa sınırları, işaretleri koyan biziz. Bu çizgilerin içindeki yerler bir zaman benim, bir zaman senin. Bir zaman beyin, bir zaman manastırın. Haydi bir zaman da devletin olsun. Ama o çizgilerin altında toprak her zaman bütün kalır. İşte o bütün olan şey var ya, o ne bizim, ne çarın, ne de devletindir. O Allah'ın malıdır. İşaretler bizimse de mal sahibi başkadır. Allah'ın bu malı üstünde biz insanlar yaratılalı beri çekişir dururuz. Dipnot. İhtiyarın anlatmak istediğiyle bizdeki şu beyitlerin ifade ettikleri arasında ne kadar yakınlık var? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? O da yalan, bu da yalan. Gel biraz sen de oyalan. Mujikler hep haç çıkardılar. Ben onu yapamadım. Köylüler uzaklaştılar. Yorgun, mecalsiz toprağa çöktüm. Arkamı bir hendeğin sırtına vererek boylu boyuna uzandım. Üstümde gök masmavi, pürüzsüz ve sınırsız bütün dünyayı kaplıyordu. Kampta yahut mujiklerin tabirince komunada hayat bir bakışta yeknesat fakat hakikatte hareketli geçiyordu. Hele yakın köylerdeki umumi toplantılara katılmak benim için çok zevkli oluyordu. Bu köyler üzerinde bizim komunamızın bir de şefliği vardı. Köylere temas edecektik, onları uyaracak, aydınlatacak, kazanacaktık. Bu köylerde sonsuz ormanlar içine serpilmiş bu küçük cemaatlerin her birinde bütün dertleri ve çatışmalarıyla dünyanın bir parçası yaşıyordu. Köyler benim kitaplarda resimlerini gördüğüm Rus köylerine az çok benzerdi. Yahut sefalet romanlarda okuduğumuz veya resimlerde gördüğümüzden biraz daha fazlaydı. Harp her şeyi bitirmişti. İhtilal ise köyün geri kalan dünya ile bağlantısını kesmiş, onu kendi içine itmişti. Köye yalnız broşürler ve mitingçiler gönderilebiliyordu. Eski nizam yıkılmıştı. Fakat yeni nizamın ne olacağını kimse anlayamamıştı. Yalnız şu var ki artık harp bitmişti. Çar ve çarlık yoktu. Hükümete arkasından istenildiği kadar küfredebilirsiniz. Ama yüzüne karşı onunla hoş geçinmek lazımdı. Zaten ortada bir hükümet de yoktu. Cepheden terhis edilen askerlerden en azılıları her köyde adına ihtilal komitesi dedikleri bir köy idare heyeti kurmuşlardı. Bütün istedikleri de kimsenin köye dokunmamasından ibaretti. Köylü bütün dünya köylüleri gibi kapalı, çekingen, herkese karşı şüpheli ve küfürbazdı. Köylerde sık sık toplantılar olurdu. Ben bir kenara çökerek veya bir halkaya katılarak konuşulanları dinlerdim. Her köyün meydanında bir ağaca asılmış veya bir yere çengellenmiş küçük bir çan vardı. Toplantı olacağı zaman köyün başkanı bu çana bir demir parçasıyla vurunca evlerden, avlulardan insanlar sokaklara dökülürlerdi. Köyün meydanında bir halka çevirip toplanırlardı. Koca karılar hemen daima halkanın bir tarafını tutarlardı. Genç kızlar ise askerlerin sıraları arasına üçer beşer karışmak, bu sıralar arasında itilip çimdiklenmekten hoşlanırlardı. Çocuklar başkan masasının etrafına yığılırlardı. Papazların, eski zabitlerin, eskiden ticaret veyahut murabahacılık yapanların toplantılara katılmaya hakları yoktu. Toplantı halkasında herkes yerlere oturur veya uzanırdı. Herkes birbirine sokulur, birbirleriyle çekişirdi. Konuşma konuları hesapsızdı. Toprak işleri, erzak işleri, seçim parti davaları, dünya meseleleri hiçbir sıra gütmeden birbirlerini kovalardı. Bazen de kavgalar, kadın erkek davaları, karı koca geçimsizlikleri meydanda hallolunurdu. Örneğin boyuna karısını döven, karısını ara sıra dövmek Rus köyünde suç sayılmaz ve kaçak vodka içerek sarhoş olan bir mujik komşuları tarafından şikayet edilip de itilek akıla meydana sürülünce evvela kirli kasketini çıkarıp sakalına bıyığına karışan keçeleşmiş saçlarını dalgalandırarak başını sağa sola devirirdi. Yarı beli ne kadar kırılarak boyuna sağı solu selamlardı. Sonra içki yahut kadın erkek bahsinde bu meydanda belki 100 defa verilen nutuklardan aklında ne kalmışsa hemen tekrarlamaya başlardı. Kilisenin bildirdikleri, telkinleri kadar zehirli bir şey olan vodkadan, cemiyette kadının muhterem durumundan, en coşkun şekilde bahsederken başkan masası tarafında oğlu, ''Babam anamı çok diye günde yalnız 4 defa döver, kaçak vodka matarası da gömleğin altında gizlidir.'' diye bağırınca mujik önce şaşalardı. Meydan kahkahalardan kırılırdı. O çocuğuna hücum edeyim derken başkan herifi yakalar, gömleğini kaldırırdı. Düğüm düğüm bir iple mujiğin boynundan geçirilen kaçak vodka matarası gömleğinin kenarından sallanır dururdu. Ama bu vaziyette de mujiğin söyleyecek sözü vardı. "Evet yoldaşlar, evet!" diye bağırırdı. "Biz çar devrinin pis köpekleri, biz kilisenin kokmuş esirleri. Evet, inkılap sayesinde." Fakat artık bunları dinleyen olmazdı. O bir taraftan sımsıkı vodka matarasına yapışırken diğer taraftan üstüne çullananlar ite kaka herifi meydandan sürüklerlerdi. O halkanın kenarında bir yere rahatça yığılır, çok geçmeden de sızar giderdi. Toplantılarda başkanın yanında sık sık merkezden gelen kimseler, hatta dış memleketlerden yabancılar bile görülürdü. Konuşulan şeylere karşı mujiklerin, koca karıların, genç kızların ilgileri başka başkaydı. Çocuklar ise toplantılarda gürültü ne kadar artarsa, ortalık ne kadar karışırsa o kadar sevinirlerdi. Hatta bazen iş büsbütün çığırından çıkıp da cemaat birbirine girince neşelerinden bağırışmaya, itişmeye dalarlardı. Böyle zamanlarda başkalarına sözünü geçiremeyen başkan hıncını çocuklardan alırdı. Evvela onların üzerine atılırdı. Onları tekmelemek, kovalamakla işe başlardı. Bir süre sonra da cemaat dalaşmaktan bıkarak herkes yerli yerine oturunca toplantının gündemine geçilirdi. Bir gün kampa bir İngiliz getirildi. Bu İngiliz o zamanki İngiltere parlamentosunun galiba tek komünist mebusuydu. Hindistan'a gidiyormuş, Moskova'ya uğramış. Köyde konuşacaktı, yanına tercüman diye karma karışık bir kadın takmışlardı. Bu toplantı önemli sayıldığı için civar köyler halkı da en yakın köyün meydanına çağrıldı. Masanın başına bu sefer komunanın parti komitesi başkanı geçti. Köylüler, hele koca karılarla genç kızlar, İngiliz'in daha ziyade elbiseleriyle meşgul gibiydiler. Yabancının başında koyu yeşil bir fötr şapka vardı. Sırtında iyi kumaştan bir sivil elbise taşıyordu. Gömleği temiz ve boyun bağı ipektendi. Bu zamanda bütün Rusya'da, hele Rus köyünde böyle bir kıyafet görülmemiş bir şeydi. İngiliz'i evvela parti komitesi başkanı takdim etti. Bu takdim bir nutuk kadar uzun sürdü. Bizim parti başkanına göre bu yoldaş mühim bir yoldaştı. İngiliz kapitalistlerinin canına işte bu yoldaş ot tıkayacaktı. Onların boğazı bu yoldaşımızın elindeydi. Heriflerin günleri de sayılıydı. Yarın Londra'da kızıl bayrak dalgalanınca muhterem yoldaş İngiltere'nin Lenin'i olacaktı. İngiliz kralını alaşağı edip onun sarayına kurulacaktı. Alkışlar ormanı inletti. Sonra İngiliz konuşmaya başladı. Hareketsiz ve soğuk bir hali vardı. Halbuki Rusya'da yalnız ağızla değil, eller, kollar, yumruklarla da konuşulur. Hatta ara sıra sağa sola tekmeler savrulup emperyalistlerin, inkılap düşmanlarının Rusya'dan nasıl kovulduğu tasvir edilir. Bunun için İngiliz'in put gibi hali, İngilizcenin güm güm ötmeyen yavan, kaypak şivesi daha ilk cümlelerden itibaren köylü kocakarların sinirlerine dokundu. Sırıtmalar, gülüşmeler, fıkırdaşmalar önce hafiften başladı. Yavaş yavaş bütün halka kaynaştı. Derken koca ninelerden birinin kendini tutamayıp kahkahayı bırakmasıyla beraber matruşkalar, makaraları koyverdiler. Ardından bütün kalabalık çözüldü. Koca karıların hantal göbeklerini hoplata hoplata birbirlerine yaslanarak sanki katılacaklarmış, sanki bayılacaklarmış gibi salıverdikleri kahkahalara, genç kızların çığlıkları, mujiklerin gülmekten ziyade aksırmaya, öksürmeye benzeyen garip sesleri karıştı. Çocuklar ise gün doğmuştu. Oynamaya, zıplamaya derken sevinçlerinden birbirleriyle dalaşmaya, gülüşmeye başladılar. Başkan işi evvela tatlıya bağlayacağını zannetti. Fakat ortalık az zamanda karnaval gürültülerine boğulunca o da bütün köy başkanlarının klasik usulünü tatbike girişti. Tekme tokat evvela çocuklara çullandı. Sonra cemaate karşı sözlerine "Aziz yoldaşlar, muhterem arkadaşlar!" diye başladı ama arkasından dilini çabuk değiştirdi. Rusya'da halk konuşmasının günlük malzemesi olduğu için orada yadırganmayan, fakat burada yazılmasına da imkan olmayan bir takım özel tabirleri birbiri ardından aziz yoldaşlarının başına fırlattı. İngiliz evvela pek bir şey anlamadı, yahut da anlattığı konular belki de gülünecek şeylerdi. Belki İngiliz lordlarıyla alay ediyordu, belki İngiliz parlamentosunu alaya almıştı. Bir süre olan bitenleri hoş görerek sözüne devam etmek istedi. Fakat ortalık allak bullak olunca nihayet o da bir takım fevkalade şeylerin cereyan ettiğini anlamış olacak ki konuşmasını kesti. Başkan hala demecine devam ediyordu. Adet olan küfürlerin arkasından gene adet olan tehditleri ihmal etmedi. Her yerde halkın içine karışan inkılap düşmanlarından, mürtecilerden, ecnebi devletlere parayla satılmış hain ajanlardan bol bol bahsettikten sonra ortalık biraz durulur gibi oldu. İngiliz yeniden konuşmasına başlattırıldı. Fakat bu sefer de ortaya başka bir dert çıktı. İngiliz yanına tercüman diye takılan sırnaşık karı galiba İngilizce bilmiyordu. Yahut da bildiği şeyler eski Moskova otellerinde öğrenilmiş derme çatma bir hizmetçi İngilizcesinden ibaretti. Çünkü bu karının tercüme ettiği şeylerle İngiliz mebusunun anlattıkları arasında herhalde bir münasebet olmasa gerekti. Bu kadının ağzından İngiliz mebusu o sırada Rusya'da sürüyle dolaşan, bütün köylerde türeyen acemi propagandacıların her gün binlerce defa tekrar edilen basma kalıp tekerlemelerinden başka bir şey konuşmuyordu. Köylüler ise bunları ezberden biliyorlardı. Zaten karı da bunları ezberden okuyor gibiydi. Bu İngiliz ta Londra'dan buraya herhalde bunları söylemek için gelmemişti. Gülüşmeler, kakışmalar tekrar başladı. Hele İngiliz'in sözleri uzadıkça iş büsbütün cıvımaya yüz tuttu. Fakat parti komitesi başkanı mesleğinin eriydi. Bu sefer gafil avlanmadı. İngiliz sözlerini kesip de onun yerine oturtunca, evvela hatibi cemaatin ellerini kabartıncaya kadar alkışlattı. Köylüleri hurra, hurra diye alabildiğine bağırdı. Sonra sözü tercüman karıya bırakmadı, kendi aldı. İnsan bizim parti komitesi başkanını tanımasa onun İngilizceyi su gibi bildiğini ve misafirin nutkunu bir kelimesini bile kaçırmadan baştan başa ezberlediğini zannederdi. İngiliz'in neler söylediğini gürül gürül anlatıyordu ve bu adam meğer neler söylememişti ki? Başkan sözlerini elleriyle ayaklarıyla geniş hareketler yaparak masayı alabildiğine yumruklayarak hurralar yaşasınlarla bitirdi. Kendisini de hem kendi alkışladı hem cemaati alkışlattı. Yaz sona erip de mektebe dönülünce mektebi oldukça değişmiş bulduk. Bina temizlenmiş, tamir edilmişti. Yemekhanede çay bardağı vazifesi gören eski konserve kutuları kaldırılmıştı. Sofralara çatallar, kaşıklar, tabaklar konulmuştu. İçerisinde balık kılçıklarıyla patates kabuklarından başka bir şey görülmeyen çorbaların yerini daha iyi yemekler almıştı. Kız öğrencilerin eğer isterlerse erkek yatakhanelerinde yatabilmeleri usulü de kalkmıştı. Gerçi kıyafetleri gene erkek kıyafetiydi. Ayaklarına kalçın, sırtlarına asker gömleği, başlarına Moğol tolgası biçiminde Kızıl Ordu başlığı giyiyorlardı. Ama bacaklarına pantolon yerine bir eteklik geçiriyorlardı. Fakat kadın erkek hayatı muhakkak ki bir nizama giriyordu. Diğer sahalarda da değişiklikler vardı. Açlığın görünür izleri tasfiye edilmişti. Bu açlığın dehşetini olduğu gibi hatta olduğundan da fazla göstermek gayreti, kulüplerde, fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda hemen gerilen seyyar sinema perdelerinde yaşatılan faciaların manzarası ortadan silinmişti. Buna rağmen mektebin ilk günleri bana iyi görünmedi. Her şeyde bir başıboşluk vardı. Mektebi öğrenci komiteleri yönetiyordu. Ben bile bir komitenin başındaydım. Bu komite askeri komiteydi. Mektebin bodrumu bir silah deposu halindeydi. Eğer düşmanlar inkılabı yıkmak isterse bu silahları alacak, onlara karşı çıkacaktık. Mektebin kapıları ardına kadar açıktı. Bu kadar karışık bir mekanizmanın içine aldığı insanlara nasıl olup da tertip ve gayeye uygun bir hüviyet verebileceği anlaşılmaz bir şeydi. Fakat zaman geçip de biraz dikkat edince insanın kendini farkına varmadan bir takım çarkların dönüşüne kaptırmış olduğu hissediliyordu. Bu çarklar garip bir şekilde birbirini tamamlıyorlardı. Öyle çarklar ki onların dışına bir adım bile çıkmak isteseniz kendinizi boş bir step ortasında, trenden atılmış bir yolcu gibi tamamen yalnız hissederdiniz. Aslına bakılırsa burası bir üniversite olmaktan ziyade bir üniversite okuyucusu imalathanesi gibiydi. Hem de sınırları dikkatle çizilmiş, belirli maksatlar için kurulmuş bir öğrenci imalathanesi. Burada bulunanların üniversite öncesi tahsilleri hiç şüphe yok ki birbirini tutmuyordu. Gelenlerin çoğu klasik üniversite öncesi tahsillerini tamamlayacakları yıllarını cephelerde, iç savaşlarda geçirmişlerdi. Bazı şartlar müsait olduğu takdirde mektebe giriş de herhalde zor değildi. Fakat bir takım hazırlık kursları, bir takım yoklamalar, bir takım esas sınıflar külfetsiz bir şekilde ve öyle işliyordu ki mektebe giren kalabalık hatta hiç farkına varmadan, hiç durmadan eleniyordu. Binanın holüne sık sık asılan listelerde adları çıkanlar hemen ve hiç yadırgamadan mektepten ayrılıyor, ameli işlere gönderiliyorlardı. Rusya dışında okuyucular da vardı ve bunların büyük çoğunluğunu Çinliler teşkil ediyordu. Ben kendimi bu kalabalık içinde bütün eksiklere rağmen gene de biraz okur yazar, biraz hazırlıklı görüyordum. Batı ülkelerinden veya Amerika'dan yolları bu mektebe düşmüş olanlar en çok derme çatma olanlardı ve kısa zamanda burayı terk ediyorlardı. Daha şahsiyetli olanlar az Hintlilerle sayıları çok fazla olan Çinlilerdi. Dipnot: Tarihteki bütün rejimler gibi bir takım zaafları ve bir takım kuvvetleri olan Rus hadisesi karşısında Batı memleketlerinin son 50 yıldan beri gösterdikleri tepkiye, inkılaplar safhasında Rusya'yı yakından görenlerin Batı'da bulunmayışı müessir olsa gerektir. Sovyetlere alaka ancak 2. Dünya Harbi'nden sonra kısmen başlamış ve bilhassa Amerika'da Rus mektep ve yetiştirme tarzına karşı olan ilgi şimdi artmıştır. Mektebin iç hayatına girdikçe bir bakışta göze çarpan karışıklığa rağmen sosyal yaşantı yahut eğitim, öğretim tarzı gibi hususlardaki özellikleri sezebiliyordum. Dipnot: bu öğretim tarzının esasında menşei Amerika olmakla beraber Rusya'da inkişaf ettirilen bazı teknik prensipleri bilahare Ankara'da hoca ve mektep müdürü olarak kendi ölçülerimiz dahilinde tatbik etmiş ve bu surette de ilgililerin ve bilhassa rahmetli Atatürk'ün dikkat ve alakasını çeken neticeler almıştım. Örneğin her gün çeşitli vesilelerle ele alınan hadiseler arasında bir gün Şark'ta kadın meselesi şöyle bir tartışmaya konu oldu. Bir tören günü mektepte kalan güzel bir Çerkez kızı belki de fırsat gözleyen bir hemşerisinin fena bir teşebbüsü karşısında kalmıştı. Kız mukavemet ve şikayet edince iş umumi toplantıya getirildi, tartışma başladı. Öğrencilerden bir kız işi şöyle ortaya koydu. Kafkasya'da kadın bir maldır, alınır satılır, koyun gibi, at gibi pazarlık konusu olur. Yahut da hırsızlanabilir, kaçırılabilir. Kafkas dağlarının kanunu budur ve ancak erkeği hak sahibi tanır. Kadın evin eşyası, hayvanı gibi bir şeydir. Sahibinin emrine tabidir. Ona bir hak tanınmaz. Kafkasya'da nikah bir ticaret muamelesidir. Ve akit yahut alışveriş ancak iki tarafın erkekleri arasında tamam olur. Zaten Kafkas illerinde kız nikahlamaya, kız satmak derler. Kızını satan fiyatını bildirir. Şu kadar para, şu kadar kilim, bir yamçı, bir at ister. Fakat alıcı taraf daha kestirme yoldan gider. Pazarlıkta ağır basmak için kızı kaçırır. Sonra pazarlığa girer. Bu suretle evlenme münasebeti mal münasebeti şekline girince aşkın yerine mal sahipliği alır. İşte tören günü mektep boşalıp herkes geçit resmine gidince Kafkasyalı erkek yoldaşa bu tenhalık Kafkas dağlarının havasını hatırlattı. İçinde atalarının ruhu harekete geldi. Bu ruh onun henüz gelişmeye başlayan şuurunu yendi. Bir Moğol söze şöyle müdahale etti. Bizde kadınları hatta satın almaya bile lüzum görmezler. Moğolistan'da ve Tibet'te ruhaniler, Buda rahipleri, din adamları nüfusun üçte birini teşkil ederler. Bunlar hiç çalışmazlar ve güya evlenmezler. Fakat hepsi başkalarının karıları, kızlarıyla diledikleri gibi eğlenirler. Ödedikleri şey ise sadece hastalıklarını aleme yaymaktır. Bunun için bizde frengi, Hint paryalarındaki sıtma gibi yaygındır. Bir öğretmen şöyle konuştu. Bunları önlemek için kanunlar değil, şartlar değişmelidir. Çobanlık, dağcılık yahut geri ziraat yerini modern sanayiye bırakınca... Ondan sonra uzun uzun Amerika ile girişilecek teknik yarışmadan bahsetti. Ama bir diğeri bu aydınlatmayı yeterli bulmadı. Sanayinin ileri olduğu memleketlerde özellikle Amerika'da beyaz kadın ticareti, fahişelik, esrarkeşlik, kadınların gangsterleştirilmesi, sanatın sefaleti, hülasa Amerika'da kadının başından esen bin bir tehlike üzerinde durdu. Nihayet son söz davacı kızın oldu ve kendisine saldırmak isteyen hemşerisinin dağların hoyrat ruhundan kurtarılması için onun bir süre bir sanayi merkezine gönderilmesini teklif etti. Arkadaşların bu teklifi yerinde buldukları belliydi. Yalnız Kafkasyalı delikanlı şaşkındı. Çerkez kızının önünde yenildiğini anlıyordu. Eğer Kafkas dağlarında olsaydı böyle olabilir miydi? Onu saçlarından yakaladığı gibi sürükleyerek atının terkizine atar, dilediği yerlere kaçırırdı. Bu arada çarpışır, yaralanır, hatta ölebilirdi. Ama bugün burada olan şey hiçbir zaman olamazdı. Pamir'deki istifham. Pamir dünyanın damıdır derler. Pamir dünyaya yukarıdan bakar. Ve ona hakim olduklarını sanan fatihler, istilacılarla insan selleri zamanın akışı içinde ard arda sahneden silinirler.